Burası Sosyal Link. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Sosyal Link üzerinden yaptığımız Ortak Payda podcast'imize tekrar hoş geldiniz. Çok değerli abim Tahsin Bulut'la beraberiz tekrar. Tahsin abicim merhaba.
Merhaba Fırat'cığım. İyisin değil mi? Her şey yolunda oralarda.
İyi, fena değil abi. Gayet iyiyim. Bugün orada da hava kapalıymış, burada da hava kapalı.
Evet.
Gündem yoğun. Burada aynı. Bir şey değişmiyor.
Evet.
Aynı.
Evet.
Burada çok stabil bir yaşantı var. Artık kim, yani zaten şöyle bir durum var abi. Burada soruyorsun millete. Şöyle olmuş, böyle olmuş. Kimse farkında bile değil yani. Daha öyle mi diyorlar? Yani o kadar. Kimsenin hiçbir şeyle ilgilendiği yok yani.
Evet. İnsanlar kendi hayatlarına
ama
bakıyorlar.
Türkiye'de, tabii. Yani Türkiye'de gündem bulmak kadar kolay bir şey yok üstünde konuşacak.
Evet.
Biz de zaten her seferinde seninle telefon konuşması yapıyoruz ya, ya da işte karşı karşıya konuşuyoruz ben Türkiye'deyken.
Evet.
Hani ya bugün ne konuşsak diye. Yani şunu konuşsak dediğimiz hiçbir şey tam bitiremiyoruz.
Tabii.
Gündem bu kadar çok yapacak bir şey yok.
Aynen öyle. Yani boğuluyoruz gündemin yoğunluğundan. Evet.
Doğru. Fatih abi, bu arada dün ben ikinci dozunu oldum aşının.
Aa, çok güzel.
Bilgin olsun.
Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
Eşit şartlarda yarasın. Bundan sonrasını Özcan düşünsün.
Yarasın. Evet. Bu arada bir 20 gün sonra filan antikor testi yaptırman gerekecek veya 20-25 gün sonra. Yani antikoru görmek bakımından. Ama o zaman artık burada olursun. Burada yaptırırız herhalde.
Tabii orada olacağım abi o tarihler.
Sosyal Link.
Tahsin abi, gündeme geçelim mi? Yani çok
geçelim.
Çünkü gündem var.
Çok.
Nereden başlasam diye o kadar düşünüyorum ki yani.
Yani sıcak gündemden başlayalım istersen. Devlet, siyaset,
hadi
mafya
ilişkisi. Hadi sen başla bu sefer abi. Hadi sen başla.
Peki. Yani bu devlet, siyaset, mafya ilişkisi çok ağrıma gidiyor Fırat'cığım. Çok ağrıma gidiyor. Niye? Çünkü geçen programda da söylemiştim. Yani adam gibi bir hukuk devleti, bir demokrasi ne zaman kuracağız biz? 90'lı yıllarda Türkiye çok çirkin olaylar yaşamıştı. Çok, yani Türkiye adeta devlet hangisi, mafya hangisi noktasında böyle birbirine karışmış vaziyetteydi. Çünkü banka ihalelerine devletin iş yaptırdığı bir takım adamlar banka ihalelerine girmeye ve artık bankalara el koymaya başlamışlardı. Ve AK Parti'nin ilk yıllarında, ilk 4-5 yılında, hatta belki 2011'e kadar oh be dedik, Türkiye bu mafya devlet siyaset ilişkisinden de kurtuluyor artık dedik filan. Çünkü demokratik, şeffaf bir devlet, hukuk devleti olma iddiamız vardı. Avrupa Birliği süreci vardı filan. Fakat şimdi geldiğimiz noktaya bakıyoruz. Yine başa döndük. Yine devletin o kirli ilişkilerin içinde devletin adı kirletiliyor ve biz izliyoruz maalesef. Tabii bizim gibi maalesef sayın savcılarımız da izliyor. Yani bir tek savcı çıkıp bunca olaydan sonra, bunca bu Sedat Peker denilen arkadaşın, yani tabir olarak kullanıyorum, bunun anlattığı bu videolardan sonra devletin bir tek savcısı soruşturma açmaz mı? Çok ilginç.
Abi soruşturma açıyorlar aslında. Yani şöyle açıyorlar. Mesela Sayın İmamoğlu'na bu dezenfektanla ilgili soruşturma açmışlar mesela.
Ya yani çok komik
dezenfektan,
ya.
Bir tane dezenfektan ihalesiyle ilgili. bu da trajikomik bir olay. Hem
çok.
Zaten usulüne uygun olduğunu düşünmüyorum. O bu tarz açılış şeklinin. Onu bırak. Bu kadar madde dururken ortalıkta buraya, evet, soruşturma açılmış olması da çok ilginç. Yani
ya bu dönemin bir özelliği var üstadım, bir özelliği var, o da şu: yani kendileri hamuduyla götürürken, hani üç maymunu oynamak var ya, tavşana bak tavşana veya işte başka yere baktırma stratejisini çok güzel beceriyorlar. Şimdi düşünebiliyor musun, Sayın Cumhurbaşkanımız çıktı dedi ki yılanla çuvala giren bedelini öder. Yani bu mafyayla bir takım ilişkiler kuranlar bunun bedelini öder. Peki
Sedat Peker de o zaman şöyle dememiş miydi? Tayyip Bey'in kılına dokunacakları ağaçlara asacağız derken
oluk oluk kan akıtacağız.
O zaman niye böyle problem?
Evet, yani
o zaman niye sorun olmadı?
Bunları söylerken o arkadaş o zaman Türkiye'de bir tane savcı çıkıp da onun hakkında ciddi bir soruşturma açtı mı? Açılmadı veya hiçbir şekilde yargılanmadı, bir mahkumiyet de olmadı. Yani adam topluma meydan okudu resmen çıkıp, yani muhalif olan herkesi neredeyse ağaçlara asacağını, kan gövdeyi götüreceğini açık açık söylüyor. Bundan daha büyük toplumu birbirine kırdırma ifadesi olabilir mi? Peki o zaman bunu söylerken bu arkadaşa niye bir yasal müdahale yapılmadı? Yani aklımızla alay ediliyor ya. Aklımızla alay ediliyor.
Ya tabii şimdi Sayın Devlet Bahçeli de yani biz mafya ile birlikte olamayız, biz de Cumhur'la beraberiz demişti, hatırlarsın.
Evet.
Peki Alaaddin Çakıcı ile olan şey nasıl olacak? İlişkiler nasıl görülecek?
Ya aklımızla nasıl alay ediliyor anlaşılır gibi değil. Yani Çakıcı daha dün çıktı diyordu ki benim bu devletten alacağım var. Ne demek bu? Devletten alacağım var. Ve özel kanun çıkartılarak, yani Sayın Bahçeli'nin girişimleriyle özel kanun çıkartılarak salıverildi hapis cezası tamamlanmadan Çakıcı. Ve daha sonra da Çakıcı'nın kimlerle poz verdiğini biliyoruz, görüyoruz. Şimdi yani bu nasıl iştir anlamak mümkün değil. Ve çıkacaksınız, diyeceksiniz ki bizim mafya ile işimiz olmaz. E iyi de şimdi şöyle bir şey var Fıratçığım. Aslında hani ben bir yere kadar bakıyorum, diyorum ki devletler bazı zor anlarda, özellikle dış ülkeler ölçeğinde bazı operasyonlar yaparlar. Yani mesela CIA bunu çok yapar. Bazı örtülü operasyonlar yaparlar. Dolayısıyla buna bir yere kadar evet deriz biz. Yani daha doğrusu bunu meşru görebiliriz. Ama kardeşim, burada devlet tabii her zaman kendi direkt çalışanlarını, işte istihbaratın direkt görevlilerini, yasal görevlilerini kullanmayabilir. Başka birilerini de kullanabilir. Bir olayı ortaya çıkarmak için, o olayı deşifre etmek için olayın muhatabı olabilecek ya da olayın içinde olan bir takım insanları kullanabilir. Yani bu bir yere kadar geçerlidir. Fakat bizim devletimizin özelliği, kullandığı adamları kullanıp bırakmıyor. Onlarla beraber yol yürümeye devam ediyor. Ve dolayısıyla onlar da bir süre sonra Saadettin Tantan'ın bir zamanlar çok sık söylediği gibi devlete talip oluyorlar. Yani Türkiye'de...
Abi şöyle ki... Evet. Aynen öyle. Bak bir de şu aklıma geldi benim. Mehmet Ağar bir söz kullanmıştı, hatırlıyor musun? Hani biz Marina'da yönetici olmasaydık mafya oraya çökecekti.
Evet. Vahim bir yani şimdi, itiraf bu ya. Vahim bir deşifre.
Ya keşke şey de olsaydı. Şu anda bütün limanlar, marinalar zaten biliyorsun abi. Bir şekilde adı ihale olan şeylerle verildi biliyorsun.
Evet.
Keşke ona da engel olsaydı ya.
Yani ya. Çok farklı değil mi? Bir yöntem. Değil mi? Yani bu beşli müteahhite mesela ihale yasasının dışına çıkarak teklif usulüyle milyar dolarlık ihaleler verildi.
Keşke ona da engel olsaydı.
Oraya da müdahale etseydi değil mi? Yani onları mafya mensubiyetiyle itham etmiyoruz şüphesiz ama yani bir usulsüzlük vardı ortada yani. Evet.
Ya abi bir şey var. Şimdi şöyle yani ben bir umudumu kaybettim bilmiyorum ama şimdi soruşturma açılsa bile yani bu soruşturmanın nereye varacağı kök meçhul yani. Ne olacak ki? Açılsa bile yani deliller yadaştırabilecek mi? İşte hakimler, savcılar kurulu bu hakim yani savcıları rahat bırakacak mı?
Evet.
Bu soruşturma için talimatlar gelir mi? Soruşturma bir yere varır mı?
Bu söylediklerini Fıratçığım Taha Akyol yazdı. Onları çok güzel izah ediyorsun
evet,
sen de.
Evet, ben de oradan okudum. Evet. Ben de oradan okudum.
Değil mi? Zaten. Değil mi?
Yani şey evet. Açıdan söylüyorum. Yani hani gerçekten Sayın Taha Akyol'un bu söylediklerinin ötesinde hani sorulması gereken daha buna benzer belki 20 tane daha soru var. Yani
tabii.
Bir de öyle bir şey, öyle komik işler dönüyor ki şimdi bakanın biliyorsun belediye kendi belediyesine sattığı dezenfektan şeyine soruşturma açılmıyor yüksek fiyatta.
Evet.
İmamoğlu'nun işte aldığı işleri bilin bence hiçbir sorun olmayan bir ihalenin benim fikrim de soruşturma açılıyor. Yani
evet.
Bu şahsım şeyi devam ediyor burada. Yani etkisi.
Evet.
Bu şahsım etkisi olduğu sürece yani soruşturma olsa ne olur olmasa ne olur abi.
Yani maalesef. Maalesef. Evet.
Yani istenilen yere varacak gibi geliyor sanki bana. Bilmiyorum abi. Yani ben böyle bir bu konuda hani geçen programda konuşmuştuk hatırlar mısın? Bu kadar da olmaz dediğimiz her şey oluyor.
Evet.
Bir konuşmak lazım. Maalesef. Yok abi bu kadar da olmaz diyemiyorum.
Evet maalesef. Bu noktada Mehmet Eymür eski bir sanırım önce kontrespiyonaj daire başkanıydı MİT'te. Daha sonra da MİT'te MİT müsteşar yardımcılığı da yaptım bilmiyorum ama evet. Mehmet Eymür çok önemli bir isimdir ve ben onun da çok temiz olmadığını düşünüyorum 90'lı yıllarda ve geçmişte. O önemli bir uyarıda bulundu. Dedi ki eğer dedi bu gidiş böyle devam ederse bunun sonu siyasi cinayetlere kadar gidebilir dedi. Hatta siyasi cinayetlerdir bunun sonu dedi. Böyle yani gidebilir de değil gider dedi açık açık. Dolayısıyla bu çok tehlikeli bir süreç. Umarım Türkiye bu süreci, bu kirli süreci kazasız belasız atlatır diye düşünüyorum.
Abi ben de aynı yani bir tabir var ya hani freni boşalmış kamyon tabiri var ya.
Evet.
Gerçekten ben de çok tereddütlüyüm açık konuşmak gerekirse.
Evet.
Olan gençlerimize oluyor Tahsin abi. Yani.
Tabii.
Yani ben kimle konuşsam bak geçen programda da aynı şeyi söylemiştim. Bana hep şey diyorlar ya Fırat abi ya bize oraya gelecek bir fırsat ayarlasana. Yani niye kardeşim 10 konuştuğum kişiden 9'u bunu söyler bana ya.
Evet,
yani
değil mi?
Bak benim oğlum da mesela işte ya ben işte sonuçta bu ülkenin sosyal demokrat bu ülkeyi çok seven bir insan olarak Türkiye'yi çok seven bir insan olarak
evet.
Benim çocuğum yurt dışında okuyor abi ve gelmek istemiyor. Ya gel de diyemiyorum yani anlatabiliyor muyum?
Doğrudur.
Yani benim çocuğum bile bunu diyorsa bu düşünceyle büyüdüğü bir ev var. Benim eşim de çok milliyetçidir, sosyaldir, sosyal demokrattır yani.
Evet.
Düşün bak böyle bir evde büyüyen çocuk bile baba ben dönmek istemiyorum diyor artık yani. Anlayabiliyor
musun? Ya evet yani, maalesef. Yani
kimse artık önümüzdeki 15 5 yıldan çok umutlu değil yani.
Evet, değil. Değil
toparlanması değil. Yani sonuç ne olursa olsun, hani seçim oldu. Seçim sonucu ne olursa olsun, bu yıpranmışlığın tedavisinin çok kısa olacağını düşünüyorum.
Doğru söylüyorsun. Evet. Yani
ekonomi var, düzelmesi gereken kadrolar var, düzelmesi gereken falan. Yani çok
ben bir iktidar değişikliği.
Allah sonumuzu hayretsin.
Amin. Bir iktidar değişikliğinin yani bazı sorunları çözmede işi çok kolaylaştıracağına inanıyorum. Yani
umut olacaktır ama.
Evet.
Yani ama yine de abi yani umut her şeyi tabii daha toz pembe hale getirecek de insanlar belki de daha dört elle yaşama sarılıp dört elle işlerine sarılıp daha üretken olacaklardır.
Evet.
Şu anda millet yani artık üretkenliğini bile kaybetmiş durumda. Umudunu kaybedince üretkenliğini kaybediyorsun tabii ister istemez.
Maalesef.
Yani ama
maalesef.
Yani bilmiyorum ben hani eskiden çok şeydim ya tabii düzelir bilmem ne işte bu şeye benziyor. Yok o kadarı da olmaz dediğimiz duruma benziyor.
Evet.
İşte umutlar bir yerde artık şeye dönüyor, isyana dönüşüyor abi.
Yani tabii umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Bu ülkede yaşayarak, bu ülkede ülkeye sahip çıkarak umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Çünkü yapabiliriz, değiştirebiliriz, dönüştürebiliriz, yapabiliriz yani. Bu gücü ben bu toplumun duyarlı kesimlerinde görüyorum ve giderek de insanların böyle iktidara, AK Parti'ye, Erdoğan'a taparcasına bağlı insanların nasıl da çözüldüklerini, gerçekleri gördüklerini görüyorum. Yani onu müşahede ediyoruz. O bakımdan umutlu olmaya devam edeceğiz.
Social Link.
Turizmle ilgili büyük problemler var son zamanlarda. Yani tabii bu yaşananların çok büyük etkisi var. Salgınla mücadelenin çok büyük bir etkisi var. Salgınla mücadelede istenilen noktaya gelinememesinin.
Evet.
İşte lebaletlerin sonucundan dolayı yaşadığımız şeylerden dolayı İngiltere biliyorsun uçuşları kapadı Türkiye'ye.
Şeyde
bir tane bile uçuş olmayacak Rusya'dan bildiğim kadarıyla.
Evet, aynen öyle. Rusya'dan da öyle. Evet. Evet.
Yani bu sonuçta en büyük gelirlerimizden biri olan turizm artı Rusya'nın biliyorsun çok turist gönderen, en çok turist gönderen iki yer.
Evet.
Biri Rusya, yani İngiltere de çok turist gönderiyor. İngiltere'den buraya gelişler açık ama dönüş kapalı. Buradan İngiltere'ye uçuş yok. Yani oturma izni olan ya da vatandaşı olan kişilere bile karantina var 10 gün. Onda belirlediği bir otelde kalıyorsun İngiltere'de istiyorsan. Yani öyle bu illa uçacağım diyorsan. Nereye doğru gidiyoruz? Ekonomi nasıl toparlanacak?
Yani turizmdeki
hele ki böyle bir dönemde hala bir gram tasarruf etmeye yanaşmayan devlet büyüklerimize de bu arada buradan bir sinyal vermiş olalım.
Doğru maalesef.
Çok nazik söyledim değil mi?
Okluk tabii Okluk koyundaki sarayla yazlık sarayla Ahlat'taki sarayın da inşaatı devam ediyor bu arada. Yani
itibardan tasarruf olmaz. Tasarruf halk yapıyor. Halk zaten bitik durumda.
Sarayın külliyenin giderleri de ikiye katlanarak artıyor ve oradaki istihdam da sürekli çoğalıyor. Böyle akıl almaz bir durumla karşı karşıyayız. Yani denizin bitmediğini zannediyorlar ama aslında deniz bitti. Olan bize olacak tabii. Evet.
Abi işte mesele orada. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. 2008'de özür diliyorum. Buraya geldiğimde doları 1.16 ile çarpıyorduk. 1.17 ile çarpıyorduk. Düşün. 2008'de 1.17 ile çarpıyorduk. O zamanlar hani bir şey alır ki rahat rahat işte abi şu anda 8.5'da çarptığın zaman insan kahve bile içemiyor burada Tahsin abi çünkü bir herhangi işte bir kahve satan işte kuruluşlardan biri işte Türkiye'de de olan bu en basit en ucuz kahvesi $2.27 burada önce aldım hesabını yaptığın zaman Tahsin abi düşünebiliyor musun yani 20 lira
Türkiye'de kazanıp yurt dışında harcamak çok zor. Yani çok güç.
O zaten imkansız artık da.
Evet.
Hani şunu demek istiyorum abi tamam da bundan sonra yani nereye gidecek? Hani
evet. Ama Fırat'cığım yani bugüne kadar bu pandemi döneminde 156 ülkeye destek vermişiz ve bazı
Alo 156 mı?
Bazı ülkelere de bütçe desteği vermeye hazırız diyor Sayın Cumhurbaşkanımız.
Türkiye'ye sıra geldi mi?
Yok. 19 yıl Akşener diyor ya Sayın Akşener Meral Hanım. 19 yıl diyor bu millet seni taşıdı. Sen 13 ay taşıyamadın diyor. Çok veciz bir cümleydi bu. Gerçekten çok vurucu bir cümleydi. Çok,
aynen öyle.
Evet. 13 ay taşıyamadılar bu milleti. Şu anda da mesela esnaftaki büyük infialin farkındalar artık. Orada bıçak kemiği kesiyor çünkü. Ve esnaf başına toplam ben hesap ettim böldüm işte toplam parayla esnaf sayısını 3.500 lira civarında bir para verilecek. Bir de bu bir defaya mahsus. Yani 3500 lira esnafın hangi dişinin hangi kovuğuna katkı sağlayacak? Esnaf bir
abi
yıldır.
Kredi taksitinin bir tanesini ödemez.
Evet, aynen öyle.
Bak, bu dönemde aldıkları kredinin taksitinin bir tanesini ödemez abi.
Ödemez, ödemez.
Yani benim restorancı birçok arkadaşım var. Yani gerçekten intihar boyutuna gelmiş durumdalar.
Evet, evet.
Çok durumları kötü yani.
Aynen
çok
öyle. Aynen öyle. Yani ne diyelim işte...
Bir de şunu hesapladın mı? Mesela şimdi bu saraylara bilmem işte bu tarz yerlere yapılan masrafları, aylık masraflarını zaten biliyorsun. Onları üst üste koyduğun zaman.
Evet.
Ben ufak bir hesap yaptım böyle. Benim yaptığım hesap yanlış olabilir ama eğer onların kenara koyulmuş olsaydı kişi başına 7500 lira gibi para kişi başı bak kasi çekerim. Yardım yapılabiliyor. Benim yaptığım hesaplara göre.
Doğrudur. Doğrudur bence. Yani zaten israfı kısabilsek yani kamudaki en büyük problem, devletteki en büyük sıkıntı bu yıllardır var aslında ama hele bu dönemde, bu bol paralı dönemde akıl almaz biçimde var israf ve bu israfı önleyebilsek vatandaşın derdine derman olunurdu tabii ki. Yani 5 maaş alanlar 1 maaşa inseler efendim ve işte o çakarlı arabaların her birini her yıl yenilemesek efendim milyon dolarlar onlara gitmese tabii ki bu arada tabii ekonomi yönetimindeki beceriksizliğin de ağır faturası var. Onlar olmasa Türkiye küçük bir ülke değil ki.
Abi tabii ki evet. Dinamizmi çok yüksek bir ülke. Yani evet. Ben her zaman şeyde işte, sokağa çıktığın zaman bakıyorsun. Yani araba kullanırken bir yere giderken yani dinamizm o kadar yüksek ki.
Evet.
Yani oradaki döngü
evet.
Türkiye'yi doğru politikalarla çok çabuk toparlar aslında bakarsan.
Doğru.
Yani bir kere nüfusumuz genç diğer ülkelerle karşılaştırıldığında
evet.
Yani ne olur yani düzeltmek istedikten sonra bu sistemi
evet.
Veya bir şeyler yapmak istedikten sonra çok kolay
tabii
doğru
ki.
Yerlere ulaşırız.
Yeter ki iyi niyetli olunabilsin. Hukuk devletinden, şeffaf kamu yönetiminden, gerçekten demokrasiden, haklardan yana olunabilsin. Sorunları aşmak çok zor olmaz. Bütün bu kayıplarımıza rağmen zor olmaz. Yani Türkiye'nin tabii bir ağır bir dış borç yükü var. Bu yükün ödenmesi, rahatlatılması kolay olmayacak önümüzdeki dönemde. Ama buna rağmen yani bu israf deliklerinin kapatılması gerekiyor. Buralara acil müdahale edilmesi gerekirken Allah'tan büyükşehir belediyelerinin çoğunun başında çok çok düzgün insanlar var da oralardaki israfın önüne geçildi. Oralarda
abi yalnız şu var. Orada da şöyle bir problem var. Mesela Mansur Başkan arabaları sattı biliyorsun.
Evet.
Keza İmamoğlu da sattı.
Evet.
Tasarruf yapmak için bu Audi'leri falan filan. Şimdi niye bu arabaları sattın diye soruşturma açılır mı diye de çok merak ediyorum.
Açılabilir. Açılabilir.
Yani kendi itibarınla oynadığın için.
Evet, tasarruftan itibar edilir mi?
Kadar.
Evet, evet.
Sosyal link.
Fırat'cığım sorunlar çok. Bir bekçiler konusuna geçmek istiyorum buradan. Türkiye'nin gündeminde sık sık şu anda karşımıza çıkan bir bekçi sorunuyla karşı karşıyayız. Biliyorsun
evet,
hızlı bir...
Öğretmenlerden daha çok maaş alanlar değil mi abi?
Yani maaşlarını tam net bilmiyorum ama hızlı bir şeyle...
Öğretmenlerden 400 lira daha yüksek alıyorlar abi.
Evet, ilginç. Yani bu ülke tabii hep güvenlik politikalarını önde tuttuğu için, eğitimi her zaman ikinci planda, üçüncü planda tuttuğu için söylediğiniz doğrudur da evet maalesef. Şimdi tabii bu insan İnsanlar bunların tabii hepsini töhmet altında bırakmak değil amacımız ama bu arkadaşlar çok kısa süreli bir eğitimden geçtikten sonra böyle önemli bir görevi üstlendiler ve bu görevlerini maalesef milleti zapturapt altına alma biçiminde uyguluyorlar daha doğrusu. Aslında bizim devlet geleneğimizde mesela AK Parti'nin de geçmişte kurulurken dillendirdiği bir şeydi bu. Devlet geleneğimizde vatandaş devlet ilişkilerinde hep devlet dominanttır, baskındır. Yani vatandaşın görevi vardır. Vatandaşın hakları yoktur, sorumlulukları vardır, görevi vardır. Halbuki devlet, mesela anayasalar, vatandaşı devlete karşı korumak için varlardır. Anayasaların varlık sebebi, vatandaş haklarını, birey haklarını teslim etmek üzere, devletin o haklara olan müdahalesini sınırlamak üzere, yani devleti sınırlamak üzere oluşturulur aslında anayasalar. Ama bizde devlete bir hele bir güvenlik görevi üstlenildiği zaman ben biliyorum yani geçmişte de örnekleri var yakın çevremden de var. O güvenlik görevini üstlenen arkadaşların bir bölümü bir kısmı vatandaşa hükmetmek, vatandaşı zapturapt altına almak gibi bir görevle görevlendirildiği psikolojisine girerler. Böyle bir düşünce dünyasına sevk olurlar. Buradan da tabii ki hukuku çiğnemek, demokratik ilkeleri atlamak, insan haklarını çiğnemek gibi bir sürü vaka ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu bekçi meselesinde yaşadığımız da bence budur. Ve bir an önce ya bu sistemin kaldırılması lazım. Ki bekçilik aslında evvel emirde özellikle sokaklarda, mahallelerde, geç vakitlerde hırsızlık olmasın diye ihdas edilmiş bir makamdı. Uzun bir süre kaldırıldı.
Hatırlıyorum çocukluğumdan ya.
Evet evet. Sonra kaldırıldı. Şimdi yeniden kondu. Ama bunun iyileştirilmesi lazım. Yani bu arkadaşların her şeyden önce vatandaşa işkence yapan, vatandaşı döven, tartaklayan bir görevlerinin olmadığını, suçluyu bulup belki adalete teslim etmek üzere görevli olduklarını onlara hatırlatmak lazım. Çok konuştum Fırat'cığım.
Yok abi, yani şiir gibi konuştun diyeyim. Olmak gereken açıkçası. Yani bitmiyor abi konuşacağımız şeyler tabii.
Evet
ki.
Evet.
Sosyal link.
İsrail'in Gazze saldırısına oradaki durum nasıl, tepkiler, medya nasıl, Amerikan medyası? Yani Amerika'nın politik tutumu çok yakışıksız, çok üzücü, çok kötü.
Mutlaka, ama şöyle bir şey var. Buradaki en önemli şeylerden biri abi şu: Amerika'nın bu politik tutumunu protesto etmek isteyen bütün halk sokaklara çıkıp protestosunu rahat rahat yapabiliyor. Hiç
evet. Evet, evet. Hatta bir takım İsrail vatandaşları, Çuvaşlar, Yahudiler, yani sokaklarda görüyorum ben, izliyorum televizyondan, ciddi İsrail'i protesto ediyorlar.
Aynen.
Öyle bir grup da var.
Yani. Evet. Tabii tabii, yani kimse de niye protesto ediyorsun kardeşim demiyor. Evet. Herkes sesini duyurabiliyor. Yani buradaki tabii ki en önemli şeylerden biri bu. Ha, bunun ne kadar etkisi olur ayrı konu, ama burada tabii şöyle bir sistem var. Buradaki insanlar senatörlere, o bölgenin milletvekillerine kendileri isim seçerek oy veriyorlar. Evet. Yani partilerin listelerine değil. Bunun mutlaka buradaki işte senatörler olsun, vekiller olsun, yani bizim bildiğimiz, kendilerine nasıl yansıyacağını bu hareketlerden, bu protestolardan tahmin edebiliyorlar. Hı-hı. Ona göre de şey alıyorlar, yani ne yapmaları gerektiğine karar veriyorlar. Nasıl oy kullanmaları gerektiğine. Yani grup kararı, işte kaldır bakayım elini, işte oyunu göstererek çuvala at falan gibi durum yok biliyorsun.
Evet.
Yani burada en azından bu protestoların böyle bir karşılığı olabiliyor, gerçekten etkileyebiliyorlarsa.
Çok güzel.
Yani evet. Önemli olan bu tarz demokrasilerin dünyanın her yerinde oturması. Tabii bu, yani Coca-Cola şişesini sokağa dökerek olmuyor bu işler biliyorsun abi.
Yani evet.
Ya da işte araba yakarak olmuyor.
Aynen.
Bunlar tamamen döktüğün Coca-Cola'yı da Türkiye'nin dövizini harcayarak satın aldığın, yani protesto ettiğin yere döviz gönderiyorsun, o kolayı sokağa dökerek, yani iç daha
evet,
iyi.
Evet.
Şekeri beynine gider de belki biraz daha şey olur, iyi çalışır.
Şimdi bu
ne yazık ki
bu gösterilere bu, orada polisin bir müdahalesi yok değil mi? Polisin.
Ya abi, taşkınlık yapılmadığı sürece, başkasının malına zarar verilmediği sürece,
evet,
ya da ne bileyim işte hükümet binasına bir saldırı olmadığı sürece.
Evet.
Ya da işte, yani bir silah ya da bilmem ne görünmediği sürece kimse müdahale etmez.
Doğru. Yeri gelmişken söylemek isteyeceğim. Şimdi bizim içeride, bizim insanımız dış batı ülkelerini özellikle demokrasisini beğenmezler. Yani bir de hani bunlar mı demokrat işte? Halbuki orada onların politik tavrıyla şeyini, medeniyetini karıştırıyorlar hep. Bunu hep söylüyorum ama somut örnekler de var. Mesela hatırlarsın, birkaç sene önceydi Paris'te, hani Işıklar Şehri Paris'i yaktılar. Bir polis, sanırım güvenlik güçleri birini öldürmüştü, bir siyahı öldürmüştü galiba. Onun üzerine Paris'te binlerce araç yakıldı ve Paris'i yaktılar resmen.
Evet.
Ama o olaylar sırasında tek bir gösterici ölmedi. Yaralananlar, gözaltına alınanlar oldu. Fakat tek bir gösterici polis tarafından öldürülmedi. Demokrasi budur işte.
Ya çünkü polis onu durdurup yakalamaya çalışıyor. Yani şey değil ki.
Evet.
Yani neyse. Yani konuşacak çok şey var. Demokrasi çok. Kime göre, neye göre diye bir soru.
Yani
abi.
Yani
zaten yakında bu döviz bu kadar yükselince kimse yurt dışına gidemeyecek.
Yani
parası yetmeyecek. Gitmeyince göremeyecek zaten bunları.
Evet.
Göremeyince de zaten yukarıdakiler ne anlatırsa ona inanacaklar. Ha, başka şey, durum oraya gidiyor yani.
Öyle olmayacak inşallah. Evet.
Sosyal link.
Muhalefeti buyurun. İzleyebiliyor musun Fırat'cığım? Muharrem İnce'nin
tabii.
Memleket Partisi 40 ilde kuruldu, teşkilatlanmış. Evet. Bir şey çıkar mı oralardan sence?
Pazartesi günü de bir basın toplantısı yaptı galiba bildiğim kadarıyla. Daha doğrusu şey, yani bir halka, yani konuşma yaptı bildiğim kadarıyla televizyonlardan, ama ben onu dinleyemedim. Fakat şu var. Bence çok etkin bir hal alacağını düşünmüyorum, açık konuşmak gerekirse.
Yani
ama
Muharrem İnce'nin
şöyle bir şey var. Sonuç olarak evet, işte umarım bu kadar da olmaz bölümüne gelmesin umarım bu da, ama
evet,
tabii ki ne tarafta olacağı belli yani sonuç olarak. Eğer hani bu ittifaklar konusu devam edecekse başka bir renkte getirebilir.
Evet.
Farklı bir boyutta getirebilir. Evet. Yani ne bileyim, belki mesela şu andaki ittifakların içerisindeki bazı partileri kısıp da öbür tarafa oy veren ya da işte boş oy atan ya da oy vermek istemeyen insanların belki oy verebileceği bir parti haline gelebilir. Bilmiyorum. Evet. Şimdiden konuşmak erken bence.
Yani benim kanaatim şöyle, izin verirsen. Ben tabii biraz. Muharrem İnce'nin ağzı iyi laf yapıyor. İyi şeyler de söylüyor. Onda hiç şüphe yok. Kesinlikle. Ama yani ana gövdeden kopan partilerin böyle sivrildiği ve iktidar alternatifi olabildiği ya da o ana gövdedeki partiyi, ana partiyi işte Türkiye'de solun partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Onun yerini alacak kadar güçlü bir hale gelmesi mümkün değil. Mesela Ecevit'in DSP'si, Ecevit sağken, gerçi iktidardan %22 oydan %2 oya düşmüştü Ecevit'in sağlığında bile, yani vefat etmeden önce. Ama ne oldu? Gitti, eridi, gitti. Yani konjonktürel bir parti olarak ortadan kayboldu. Ve CHP hala yerinde duruyor. Türkiye'nin bu anlamda merkez sol ve merkez sağdaki kurumsallaşmış partileri ayakta kalabiliyor. Gerçi merkez sağın içi boşaltıldı. O yüzden merkez sağda kuruluyor, yok oluyor partiler ne yazık ki. Yoksa AK Parti de bir merkez sağ parti değil aslında. O da bir rüzgar partisi ve Erdoğan'dan sonra o da olmayacak yani. AK Parti diye bir partide kalmayacak.
Sosyal Link.
Bu arada muhalefetin erken seçim çağrıları var. Bunu çok fazla tekrarlamaya başladılar.
Çok ortak dile getiriliyor. Evet. Aynen evet. Öyle.
Evet.
Bu konuda Tahsin abi şöyle. Evet, bu çağrılar var ama ben iktidarın bu şartlar altında seçime gitme ihtimalinin veya isteme ihtimalinin olmadığını düşünüyorum. Bence daha da
aynı kanaatteyim.
Sertleşerek gidecek gibi sanki.
Aynı kanaatteyim.
Bakalım ne olacak. İşte önümüzdeki günler abi çekirdekleri ben çıkarttım. İzliyoruz yani.
Çitlemeye mi başlıyorsun?
Vallahi işte Sedat Peker'in açıklamaları bilmem ne, biraz uzun uzun konuşuyor. İzliyorum yani, bakalım.
Yani iktidar bloğunda büyük bir erime var. %40'ın altına düştüler. Evet. Hatta %30-35'lerde söyleniyor iki partinin oyları ciddi güvenilir firmalar tarafından yapılan sağ çalışmalarında. Büyük bir erime olduğu belli. Bu net.
Kesinlikle.
Bu arada tabii muhalefetin bu Millet İttifakı konusunda hiç taviz verilmemesi gerekiyor. Yani o ittifakı bozacak herhangi bir şeye hiç fırsat vermemek gerekiyor. Ve
ben
mutlaka
zannetmiyorum. Evet. Meral Hanım da Sayın Kılıçdaroğlu da gayet dik duruş sergiliyorlar.
Evet evet. Kararlılar çok.
Kararlılar. Evet. Zaten Türkiye'nin bence umutsuzlarının tek umudu da bu bloğun bozulmaması.
Evet, aynen.
Bu blok bozulursa artık herhalde beni telefonla arayıp abi bizi oradan iş bul diyenlerin de sayısı herhalde katlanarak artar gibi geliyor.
Doğru.
Umarım
doğru.
Bu blok bozulmaz.
Doğru.
Ben zannetmiyorum bozulacağını da.
Evet, evet.
Çünkü çok bozma çabaları gördük ama dik durdular sağ olsunlar.
Doğru.
Ben her iki lidere de teşekkür edeyim buradan.
Aynen, ben de teşekkür ediyorum sahiden. Evet, evet.
Sosyal Link.
Fıratcığım, abim programın sonuna geldik.
Evet,
Özcan seni oradan devamlı.
Aynen. Özcan bana eliyle böyle kelle uçurur gibi hareketler yapıyor.
O şey demek istiyor işte ya. 5 dakika daha konuşursan diyor. Artık başına geleceksen tahmin.
O zaman söz senin Fıratcığım.
Tahsin abicim, yine çok güzel bir sohbet oldu. Yine seninle konuştuğumuz konulardan %30-%40'ı geriye kaldı. Biz bu programı haftada ikiye çıkartma ihtimalimiz olabilir Özcan. şu anda sen kafa sallıyorsun, oradan gördüm ben. Tamam, peki. çok teşekkürler Tahsin abicim.
Ben çok teşekkür ediyorum.
Uzaklardan ben bağlandım. Umarım kısa zamanda karşılıklı oturur sohbet ederiz. Az kaldı.
Evet evet, özledik. Fıratcığım, evet, özledik.
Kesinlikle öyle. Ben tüm dinleyicilerimize tekrar teşekkür ediyorum. Ve podcast'imizi artık size saymıyorum. Bulabildiğiniz her türlü podcast yayın ağından bize ulaşabilirsiniz. Yani artık ulaşmak kolay. Fakat sorularınızı arttırırsanız sevinirim. Tabii biz gündem dolu. Sizin sorular da gelince daha da dolu oluyor. Ama olsun, biz sizinkilere öncelik vermeye çalışıyoruz. Ben şimdilik görüşmek üzere diyorum. Haftaya tekrar birlikte olacağız. Tahsin abicim, sen de bir olsun.
Ben de hoşça kalın diyorum kendilerine. Çok teşekkür ediyorum. Fıratcığım, sana çok teşekkür ediyorum. Çok verimli ve güzel bir program olduğunu düşünüyorum.
Sağ olun abicim. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Sosyal Link podcastlerini Spotify, Google Podcasts ve Apple Podcasts gibi podcast platformlarıyla sosyallink.net adresi üzerinden dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun.